Merhaba. Bugünkü derinlemesine sohbetimize hoş geldiniz. Şöyle bir başlayalım mı? Yüzyıllardır dünyayı, ekonomiyi, hatta kişisel hırslarımızı bile şekillendiren çok temel bir varsayım var. Hani şu birinin kazanması için illa bir başkasının kaybetmesi gerektiği düşüncesi. O meşhur sıfır toplamlı oyun. Sanki ortada sabit, hiç büyümeyen bir pasta var ve sizin daha fazla almanızın tek yolu başkasının dilimini küçültmek. İşte bu kıtlık zihniyeti iş dünyasından siyasete kadar her yerde, değil mi? Bugün ele alacağımız kaynak, yapay zeka, sıfır toplamlı dünyanın sonu ve bolluk çağı başlığını taşıyor. Oldukça iddialı ve düşündürücü bir analiz. Bunun üzerine biraz kafa yoracağız birlikte. Amacımız ne? Şunu anlamaya çalışacağız. Yapay zeka bu kökleşmiş kıtlık anlayışına gerçekten nasıl meydan okuyor? Hatta belki onu yıkıyor mu? Ve potansiyel olarak bir bolluk çağına kapı aralayabilir mi? Yani bu eski düşünce yapısı çöküyor mu gerçekten? Yapay zeka pastayı nasıl büyütebilir? Gelin bakalım.
Şimdi bu sıfır toplamlı düşüncenin neden bu kadar yerleşik olduğunu anlamak lazım önce. Aslında çok da şaşırtıcı değil tarihsel olarak baktığımızda. Şöyle düşünün, değer yaratan temel şeyler neydi eskiden? İşte toprak, enerji kaynakları, bildiğimiz fiziksel emek ve tabii ki insan zekası yani uzmanlık. Bunların çoğu doğası gereği sınırlıydı. Toprak belli, enerji tükeniyor, insanın gücü, çalışma saati belli. Ve en önemlisi belli bir konuda çok derin bilgiye sahip insan sayısı da azdı. Yani kaynaklar kısıtlıydı. Bu kaynaklar birilerinin elinde toplanınca doğal olarak diğerlerine daha az kalıyordu. Bu da rekabeti, mücadeleyi körüklüyordu ister istemez.
Yani bir nevi fiziksel dünyanın kısıtları düşünce yapımızı da bu yönde şekillendirdi, öyle mi?
Kesinlikle. Ve işin ilginç yanı büyük sanayi devrimleri bile bu temel denklemi, yani bu sıfır toplamlı mantığı tam olarak kıramadı. Mesela buhar makinesi. Evet, müthiş bir verimlilik getirdi ama bu sefer de ne oldu? O makinaları tasarlayacak, işletecek vasıflı iş gücü kıtlığı ortaya çıktı. Yeni bir darboğaz. Ya da internet. Bilgiye erişimi acayip kolaylaştırdı, demokratikleştirdi. Ama o veri okyanusunda anlamlı bağlantıları kuracak, onu yenilikçi bir şeye dönüştürecek uzmanlık, o yaratıcılığı hala kıt ve değerliydi. Yani her teknolojik sıçrama bir yeri rahatlatırken başka bir yerde yeni bir kıtlık yaratıyor gibiydi. Sistem hep bir dengeye dönüyordu sanki.
Bu çok ilginç bir nokta çünkü tam da bu yeni darboğaz meselesi bizi günümüzdeki biraz kafa karıştırıcı bir duruma getiriyor. Şu meşhur verimlilik paradoksu. Yani son 20 yıldır teknoloji inanılmaz ilerliyor ama özellikle gelişmiş ekonomilerde verimlilik artışı yavaşlıyor. Analizde de bahsediliyor bundan. Rakamlar hakikaten çarpıcı. G7 ülkelerinde yıllık verimlilik artışı 95-2005 arası o ilk teknoloji patlaması zamanı %2 civarındayken son yıllarda hatta pandemi sonrası %0,4'lere kadar düşmüş. Neden gelir?
Evet, bu gerçekten de tam bir paradoks. Yani ceplerimizde süper bilgisayarlar taşıyoruz, bilgi parmağımızın ucunda, otomasyon artıyor ama bir bütün olarak daha verimli olamıyoruz gibi. Peki neden? İşte analizin öne sürdüğü tezin bir parçası da bu. Belki de bu durum o eski sıfır toplamlı mantığa dayalı sistemlerin, düşünce yapılarının artık hani duvara tosladığının bir işareti. Belki de mevcut organizasyon yapılarımız, iş modellerimiz, değer algımız bu yeni teknolojinin potansiyelini tam olarak kullanmamızı engelliyor.
Yani teknoloji var ama biz onu hala eski kurallarla oynamaya çalışıyoruz. Öyle mi anlıyorum?
Aynen öyle bir bakıma. Ve günümüzdeki bazı korkular, eğilimler de bu eski zihniyetin ne kadar inatçı olduğunu gösteriyor aslında. Mesela pek çok CEO çıkıp diyor ki işte yapay zeka beyaz yakalı işleri yok edecek, kitlesel işsizlik olacak. Bu bir korku. Ya da ülkelerin bu teknoloji savaşları, korumacılık, veri akışını keselim, kendi ulusal şampiyonumuzu yaratalım çabaları. Bunlar aslında o bildik pastayı koruma güdüsünün, yani kıtlık zihniyetinin son çırpınışları olabilir. Hani aman pasta küçülüyor, herkes kendi dilimine sahip çıksın refleksi gibi.
İşte tam bu noktada analiz diyor ki, yapay zeka oyunu kökten değiştirebilir. Önceki devrimlerden farklı bir şey bu. Anladığım kadarıyla temel fark şu.
yapay zeka sadece enerjiyi, bilgiyi vesaireyi daha verimli kullanmayı sağlamıyor. O diğer kaynakları değerli kılan asıl anahtarı, yani zeka ve uzmanlığın kendisini bollaştırıyor. Üstelik maliyetini de sıfıra yaklaştırıyor. Doğru mu anlıyorum?
Kesinlikle. İşte bu işin rengini tamamen değiştiren şey. Zekanın uzmanlığın kendisinin ölçeklenebilir ve çok düşük maliyetli hale gelmesi. Bu daha önce hiç görmediğimiz bir durum. Ve burada büyüleyici olan bir şey daha var. Yapay zeka sistemlerinin performans artış hızı o meşhur Moore yasasından bile daha hızlı ilerliyor. Yani işlemci gücünün ikiye katlanmasından daha hızlı. Düşünün GPT-4 gibi modellerdeki sıçramaları. Bu ne demek? Yapay zeka hem çok daha yetenekli hale geliyor hem de birim maliyeti inanılmaz bir hızla düşüyor.
Peki bunun pratik anlamı ne? Yani gündelik hayata, iş dünyasına yansıması ne?
Şu demek, problem çözme yeteneği, belirli alanlardaki uzmanlık, karmaşık analiz yapma gücü. Bunlar artık sadece dev şirketlerin ya da araştırma enstitülerinin tek elinde değil. Giderek daha fazla kişi kurum için erişilebilir hale geliyor. Bir startup, hatta tek bir geliştirici bile müthiş bir analitik güce sahip olabilir. Zekanın maliyetinin sıfıra yaklaşması. Bu kelimenin tam anlamıyla oyunun kurallarını yeniden yazabilir, o sınırlı kaynak varsayımına dayalı bütün ekonomik sosyal modeller için devrimsel bir meydan okuma bu.
Peki bu teorik çerçevenin ötesinde bu değişimin somut etkilerini görmeye başladık mı? Analizde buna dair kanıtlar var mı?
Var, hem de oldukça çarpıcı örnekler veriliyor. Mesela Harvard Business School ile Boston Consulting Group yani BCG birlikte kapsamlı bir araştırma yapmışlar. Bu çalışmada şuna bakmışlar, bilgiye dayalı işlerde rapor yazma, analiz, fikir üretme gibi üretken yapay zeka kullanan profesyoneller kullanmayanlara göre ortalama %12 ile %25 arası daha verimli çalışmış. Daha da ilginci, İşin kalitesinde ortalama %40'a varan bir artış görülmüş. Bu inanılmaz bir oran. Gerçekten müthiş. Ve bu sadece verimlilikle kalmıyor, bir de yetenek açığını kapatma potansiyeli var işin içinde. Mesela teknoloji danışmanlık firması Cognizant kendi içinde bir çalışma yapmış. Orada da görmüşler ki yapay zeka destekli kodlama araçlarını kullanan daha az deneyimli yazılımcılar hem daha hızlı kod yazıyorlar hem de kod kaliteleri artıyor. Hatta bazı alanlarda en kıdemli mühendislerle aralarındaki farkı %37'ye kadar kapatmışlar.
Bu harika bir bulgu. Yani yapay zeka sadece en iyileri daha iyi yapmıyor, aynı zamanda daha az deneyimli olanların da hızla seviye atlamasını sağlıyor. Bir nevi süper güçleri demokratikleştiriyor diyebilir miyiz buna? Hani yıllarca süren eğitimle kazanılan bazı yetenekler şimdi YZ ile daha hızlı erişilebilir oluyor.
Aynen öyle. Bu durum bireylerin potansiyelini açığa çıkarmak için muazzam bir fırsat yaratıyor aslında. Fikri olan ama teknik bilgisi ya da kaynağı kısıtlı olanlar için yeni kapılar açılıyor. Tabii bu aynı zamanda ne demek? Geleneksel eğitim modelleri, kariyer yolları, iş tanımları hepsi için ciddi bir meydan okuma demek. O sıfır toplamlı sandığımız birçok sistemin temeli sarsılıyor.
Peki, madem yapay zeka iş planı yazıyor, kod yazıyor, sunum yapıyor, hatta sanat üretiyor, o zaman insanın değeri nerede kalıyor? Analiz bu konuda ne diyor? Gelecekte bizim rolümüz ne olacak?
İşte bu belki de en can alıcı soru. Analizin altını çizdiği çok ama çok önemli bir ayrım var. Değer, giderek ne yaptığımızdan veya bir işi nasıl yaptığımızdan uzaklaşıyor. Nereye doğru kayıyor peki? Onu neden yaptığımıza doğru. Yani bir işi yapma kısmı, uygulama, yürütme, execution dediğimiz şey, giderek daha fazla otomasyona, yapay zekaya devredilecek. Bir beceriyi öğrenmek, eksikliği gidermek yapay zeka asistanlarıyla çok daha kolay olacak.
Anladım. Yani yapış kısmı makineye, amaç niyet kısmı insana mı kalıyor daha çok?
Aynen öyle. İnsanın asıl katma değeri o işin arkasındaki niyette, vizyonda yatacak. O işe anlam katan, neden sorusuna verdiğimiz özgün cevapta, neden bu problemi çözüyoruz, neden bu ürünü istiyoruz, neden bu hedefi seçtik, bu soruların cevabı yaratıcılık, empati, etik değerler, uzun vadeli bakış açısı gibi tamamen insani özellikler gerektiriyor. Yapay zeka size bir stratejiyi mükemmel bir şekilde uygulamanızda yardım edebilir ama hangi stratejinin sizin değerlerinizle, amacınızla uyumlu olduğuna siz karar verirsiniz. O neden sizde.
Bu değerdeki kayma, gelecekte hangi becerilerin daha kıymetli olacağı konusunda da bize bir yol haritası çiziyor o zaman.
Ona bir anlam yükleme becerisi. Üçüncüsü merak, sürekli soru sorma, keşfetme, öğrenme isteği, bitmeyen bir merak ve belki de en kritiklerden biri sentez yapabilme yeteneği. Yani farklı disiplinlerden, farklı bilgi alanlarından gelen noktaları birleştirip yeni, özgün bir bütün oluşturabilme. Analizde çok güzel bir laf var. Yapay zeka size bir sorunun cevabını verebilir ama hangi soruyu sormanız gerektiğini söylemez. İşte bu doğru soruyu sorma yeteneği insanın en değerli becerilerinden biri olmaya devam edecek.
Bu aynı zamanda değerin kaynağının da biraz değiştiği anlamına geliyor sanki. Eskiden bireysel uzmanlık çok önemliydi. Yani bir kişinin ne kadar çok şeyi bildiği. Şimdi anlattıklarınızdan çıkardığım kadarıyla değer daha çok kolektif içgörüden doğacak. Yani farklı bakış açılarının, uzmanlıkların bir araya gelmesinden oluşan sinerjiden.
Tam olarak öyle. Artık tek bir uzmanın her şeyi bildiği, her şeye hakim olduğu dönem bitiyor. Değer, farklı yeteneklere sahip insanların yapay zeka araçlarını da kullanarak işbirliği yapmasından doğacak. Birbirlerinin fikirlerini zenginleştirmesinden, birlikte yeni çözümler üretmesinden. Ayrıca bir ürünün, bir hizmetin ya da projenin değeri sadece işlevselliğiyle ölçülmeyecek. Aynı zamanda sunduğu özgünlükle, inşa ettiği güvenle, taşıdığı anlam ve amaçla da ölçülecek. Yani kopyalanması kolay olan, standartlaşmış şeylerin değeri düşerken, özgün, güvenilir ve anlamlı olanın değeri artacak. Çünkü bunlar yapay zekanın kolay kolay taklit edemeyeceği derin insani nitelikler.
Peki tüm bu potansiyel değişimi hayata geçirmek için sadece bireysel beceriler yetmez herhalde. Toplumsal yapıları da özellikle eğitimi ve iş hayatını yeniden düşünmek gerekiyor sanırım. Eğitim konusunda ne diyor analiz?
Eğitim evet bu dönüşümün tam kalbinde yer alıyor. Analiz diyor ki mevcut eğitim sistemlerimiz hani şu standart testlere, ezbere, tek bir disipline odaklanmaya dayalı modeller bu yeni çağa pek uygun değil. Bunun yerine neye ihtiyaç var? Disiplinler arası akıcılığı teşvik eden bir yaklaşıma acilen ihtiyaç var.
Disiplinler arası akıcılık. Bu tam olarak ne demek oluyor? Biraz açar mısınız?
Şöyle, geleceğin başarılı insanları muhtemelen sadece tek bir alanda derinleşmekle kalmayacak. Aynı zamanda mesela yapay zeka okuryazarlığı olacak. Yani bu araçları etkin kullanabilecek, tasarım odaklı düşünmeyi bilecek, beşeri bilimlerden gelen eleştirel düşünme, etik anlayışı gibi farklı yetkinlikleri kendi uzmanlık alanıyla birleştirebilenler olacak. Yani bir mühendis aynı zamanda iyi bir iletişimci, etik konularda duyarlı olmalı, bir doktor veri analizini, YZ teşhis araçlarını kullanmalı ama aynı zamanda o empatiyi kurabilmeli. İşte bu tür bir akıcılığı, yaratıcılığı besleyecek eğitim modellerine ihtiyacımız var. Bu da bizi şu önemli soruya getiriyor tabii. Mevcut, o genellikle katı ve bölümlere ayrılmış eğitim yapılarımızı nasıl daha esnek, daha entegre, daha yaratıcı hale getirebiliriz? Bu büyük bir soru.
Eğitimdeki bu ihtiyaç kadar iş hayatının da köklü bir değişime hazır olması gerekiyor anlaşılan. Yapay zeka, bilinen, tanımlanmış sorunları çözmede ustalaştıkça insanın rolü ne olacak peki iş yerinde?
Analizin vurguladığı kritik nokta tam da bu. Yapay zeka, mevcut süreçleri optimize etmede, bilinen problemleri çözmede daha iyi oldukça, insanın asıl değeri ve görevi sorunları tanımlamak olacak. Yani henüz kimsenin görmediği, karşılanmamış ihtiyaçları fark etmek, mevcut duruma meydan okuyan daha iyi, daha derin sorular sormak ve bu sorulara cevap olabilecek tamamen yeni, yaratıcı çözümler hayal etmek. İnsan zekasının ve emeğinin odak noktası rutin işlerden ziyade yeni değer alanları keşfetmeye, yeni fırsatlar yaratmaya, belirsizlikle başa çıkmaya doğru kayacak. Yöneticilerin görevi de sadece verimliliği kovalamak değil, ekiplerinin bu keşif ve yaratıcılık potansiyelini açığa çıkaracak ortamı sağlamak olacak.
Yani bir yanda YZ'nin getirdiği otomasyon, verimlilik var.
Diğer yanda insanın odaklanacağı yeni değer alanları. Sorun tanımlama, yaratıcılık, amaç belirleme. Peki bu tablo biraz fazla mı iyimser kaçıyor? Kıtlık tamamen bitecek mi yani?
Elbette. Bazı temel kısıtlamalar devam edecek. Yani fiziksel kaynaklar, enerji, gezegenimizin sınırları. Bunlar hala var. Analiz de böyle toz pembe bir bolluk ütopyası çizmiyor zaten. Ama yapay zekanın sunduğu şey şu. Bu kısıtlamaları aşmak, kaynakları çok daha verimli kullanmak ve insanlığın önündeki o devasa zorluklarla başa çıkmak için daha önce hiç sahip olmadığımız kadar güçlü bir kaldıraç sunuyor. Şöyle düşünün, karmaşık hastalıkların kökenini anlamak, kişiye özel tedaviler geliştirmek ya da iklim değişikliğiyle mücadele için yeni, sürdürülebilir enerji kaynakları bulmak veya her çocuğun kendi hızında öğrenebileceği kişiselleştirilmiş eğitim modelleri. Yapay zeka, bu büyük ve karmaşık problemlerin çözümünde bize yeni araçlar, beklenmedik bakış açıları ve en önemlisi inanılmaz bir hız kazandırabilir. Yani kıtlık belki tamamen yok olmaz ama pek çok alanda refahı ve imkanları ciddi şekilde arttırma potansiyeli var.
O halde bugünkü sohbetimizden çıkaracağımız ana mesaj ne olmalı? Şöyle özetleyebilir miyiz? Yapay zeka, yüzyıllardır her şeyimizi etkileyen o sıfır toplamlı oyun varsayımını, yani pastanın sabit olduğu fikrini temelden sarsıyor. Bize pastayı sadece daha adil bölüşmeyi değil, hep birlikte daha büyük bir pasta yapmayı hayal etme şansı veriyor. Ve bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmenin anahtarı da belki de en başta kendi kafamızdaki o kıtlık kalıplarını kırmak. Öyle mi?
Çok doğru bir özet. Ve tam bu noktada sizi dinlerken biraz daha düşünmeye itecek, analizde doğrudan cevabı olmayan ama onun üzerine inşa edebileceğimiz bir son soruyla bitirelim isterseniz. Yapay zeka işlerin nasıl yapılacağını, yani o uygulama, yürütme kısımlarını giderek daha fazla devraldıkça, sizin birey olarak, profesyonel olarak masaya getireceğiniz benzersiz neden ne olacak? Sizin tutkunuz, sizin vizyonunuz, sizin katacağınız o özgün anlam, kendi alanınızda, uzmanlık sahanızda veya sektörünüzde, o kemikleşmiş gibi duran kıtlık varsayımları, yeterli zaman yok, kaynak yok, yetenek yok gibi ortadan kalksa bu sizin için neleri mümkün kılardı? Bu potansiyel bolluk çağında sizi en çok heyecanlandıran olasılık nedir? Belki bu sorular üzerine biraz düşünmek, gelecekteki yerinizi ve değerinizi şekillendirmenin ilk adımı olabilir.